A'dan Z'ye sağlık.
Evet efendim, iyi akşamlar diliyorum. Doktor Mehmet Uçar ile A'dan Z'ye sağlık programımıza hoş geldiniz. Bugün özellikle çok soru gelen önemli sohbet konularımızdan bir tanesiyle baş başayız. Çünkü çok soru soruyorsunuz bu konuda, gerçekten ben de merak ediyorum. Çocuklarda hocam ben duyuyorum, dikkat eksikliği diyorlar, dikkat azlığı diyorlar, çocuk çok hareket ediyorlar, işte tıpta bunun adına dikkat eksikliği, hiperaktivite diyorlar gibi çok sualler, çok mailler geliyor. O sebepten dolayı da biz bugünkü sohbet konumuzu dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğuna ayırdık ve bu güzel sohbet konumuzu da bu konuda çok çok iyi bir uzman doktor arkadaşımızla konuşmak istiyoruz. Öncelikle kendisini bir şöyle ben tanıtayım. Çocuk psikiyatrisi, psikoterapist, uzman doktor Nagihan Saday Duman. Nagihan hoş geldin.
Hoş bulduk.
Nasılsın?
Teşekkür ederim, siz?
Çok teşekkür ediyorum. Evet, gerçekten bugünkü sohbetimizden sonra inanıyorum dinleyenlerimiz bu konuda gerçekten bilgili olacaklar. Tabii bu güzel sohbet konumuzun sizlere ulaşmasına emeği geçen başta Büyük TRT ailesine ve teknik ekipten arkadaşlarımıza ve program yapımcımız Gökhan Akkaya'ya da teşekkürü bir borç biliyoruz. Evet, benim belki çocukluğumda, gençliğimde yok idi. Çok fazla bilmiyorduk, duymuyorduk ya da bu konuya vakıf değildik. Acep nedir bu dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu sevgili Nagihan?
Şimdi dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu aslında bizim çok uzun süredir de bilmediğimiz bir hastalık. Hı-hı. Haklısınız. Yaklaşık 1950'lerde aslında tanık ortaya konmaya başladı. Daha çok genetik ve biyolojik temelleri olan ve genellikle de 3 alanda belirti gösteren ve çocukluk çağında aslında çok çok çok sık gördüğümüz bir psikiyatrik bozukluk. Evet. Evet, çok sık görüyoruz.
Genetik kalıtsal olarak da geçiş var.
Kesinlikle %90 gibi bir oran veriliyor genetik geçişi için. Çok yüksek bir oran. Evet. Yani anne babadan herhangi birinde varsa çocuklarda olma olasılığı çok çok çok
bir
artıyor.
Bir kardeşte varsa diğer kardeşte
olabilir. Onda da olabilir. Aynı şekilde olabilir. Ya da bazen üst kuşak. Anne baba da olmaz ama bir üst kuşakta, anneanne, dede, babaanne gibi bir üst kuşakta da olabilir.
Bir geçiş gösteriyor.
Geçiş gösteriyor.
Peki nedir belirtileri? Aileler yani ne tür şikayetler olunca benim çocuğumda böyle bir bozukluk var diyebilmeli? Belirtileri nelerdir?
Şimdi belirtilerinden önce ben birazcık dikkatten bahsedeceğim. Okay, hangi konuda sorun yaşıyor bu çocuklar? Yani nereden kaynaklanıyor? Şimdi dikkatimizi toplayan, bizim beynimizde dikkatimizi toplamamızı ve sürdürmemizi sağlayan iki tane sistem var.
Evet.
Bunlardan bir tanesi işte odaklanabilme sistemi. Diğeri ise odaklandığımız noktada dikkatimizi başka yöne çekmeyi engelleyen göz ardı etme sistemi diye bahsediliyor tıbbi olarak ama ben ona kısaca fren sistemi diyorum.
Çok güzel. Evet.
Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olan çocuklarda aslında odaklanmada çok belirgin bir sorun yok. Odaklanabiliyorlar ama fren sistemi çalışmıyor. Dikkat çok hızlı dağılıyor. İşte orada engelleyemiyor. Nasıl? Yeterince odaklanabilmek için birincisi bizim bir noktaya odaklandıktan sonra aklımızdan geçen başka bir işe dur dememiz gerekiyor.
Evet, evet.
İkinci olarak düşüncelere de dur dememiz gerekiyor. Üçüncü olarak da dışarıdan gelen uyarı, ses, ışık, hareket gibi uyarıları da göz ardı etmemiz gerekiyor.
Evet.
İşte fren sistemi bu işe yarıyor ama bu çocuklarda fren sistemi yeterince çalışmıyor.
Peki bu konuyu hani mutlaka ders çalışma üzerine mi bu?
Asla.
Evet.
Şimdi oradaki olay şu. Şimdi bazen anneler babalar şöyle diyorlar. Hocam 5 saat bilgisayar başında oturabiliyor. 3 saat legolarıyla hiç kalkmadan oynayabiliyor. Ama bu çocuk 10 dakika dersin başında oturamıyor. Çünkü ilgisini çekmiyor.
Evet.
Yani problem şurada. Biz ilgimizi çeken bir noktada dikkatimizi odaklarız ve sürdürebiliriz.
Evet.
Ama onlar da ilgisini çekmeyen bir nokta varsa işte fren sistemi çalışmadığı için aklından legoları geçiyor. Ya şu legoyu da şuraya taksaydım.
Evet.
Diye oraya takılı kalıyor ve odaklanamıyor. Ne oluyor? 10 dakikada bir, 5 dakikada bir dersin başından kalkıyor.
Evet, evet.
Üç temel alan dedik. Hı-hı. Birincisi dikkat dağınıklığı, evet, alanı. İkincisi aşırı hareketlilik dediğimiz aşırı alan. Hareketlilik. Üçüncü alan da dürtüsellik dediğimiz alan. Şimdi dürtüsellik deyince böyle çok oturmuyor kafada. Ben onu şöyle diyorum. Düşünmeden hareket etme, düşünmeden konuşma. Hani genelde ne yaparız biz? Bir olaya gireceğimiz zaman ya da birisine bir şey söyleyeceğimiz zaman ya da bir soru aldığımız zaman dur ve düşün kısmı vardır.
Peki çocuklarda da bekler miyiz böyle bir şey? Yani düşünmeden...
Yaşına uygun olarak.
Yaşına uygun olarak, evet.
Yani zaten problem şu. Yaşına uygun değil. Her çocuk, 4 yaşındaki bir çocuktan 10 dakika boyunca masada oturmasını çok beklemeyiz tabii ki. Ama artık hani ilkokula gelmiş bir çocuğun o yarım saat sırada oturmasını bekleriz. Evet. Yani yaşına uygun olarak değerlendirmek gerekiyor bunları.
Peki sevgili hocam, yani bu dikkatini bir noktada toplamak ya da toplamamak ya da dıştan dürtülere bir şekilde fren koyamaması olgusu sadece mesela çocuk ders çalışırken mi ya da mesela başka bir şey yaparken de bunlar geçerli mi?
Kesinlikle.
Mesela arkadaşları oynarken, annesi babasıyla konuşurken falan filan.
Kesinlikle. Şimdi orada da yine aslında şöyle açıklıyoruz biz. İşte dikkat eksikliği dediğimiz alan sadece ödev değil, belirli bir iş olarak nitelendiriyoruz. Ya da bir görev ya da bir etkinlik.
Yaptığı bir eylem.
Evet. Evet. Aynen. Evet. Bunların hepsinde dikkatini toplamakta zorlanır. Topladıysa da sürdürmekte zorlanır. Bazen şöyle olur, işte konuşuyoruz ama bizi duymuyor. Çünkü o an size odaklanamıyor çocuk. Dinlemiyormuş gibi görünür. Yönergeleri tamamlayamaz. Yani siz dersiniz ki işte bana mutfaktan şunu getir ama gelirken de şu işi de yap. İki tane yönerge verirsiniz. Çocuk mutfağa gider, size bir bardak su getirmeye gelir ama yolda ışığı da söndür gel dediniz mesela, ışığı söndürmeyi unutur.
Evet.
Yönergeleri tamamlayamaz. Ya da bazen başladığı işi bitiremez. Atıyorum. Puzzle yapmaya başlamıştır. Puzzle yarım kalır. Ya da çoğu zaman çocuk çok fazla anne babalardan yine geri bildirim alıyoruz. Futbol istedi. Başlattık. 2 ay gitti. Basketbol istedi. Basketbola başlattık. 3 ay gitti. Sıkıldı. Yüzme istedi. Sürekli böyle yarım bırakır işlerini. Evet. Tamamlayamaz çocuklar. Aşırı hareketlidirler. Elleri ayakları. Eli dursa ayağı durmuyor diye tanımlanırlar. Ya da sınıfta işte sırada oturur ama bir anda sıkılır kalkar sınıfta gezinmeye başlar. Evet. Kıpır kıpırdır. Sağdan sola koşturur. Eşyaların üstüne tırmanır. Bunlar mesela aşırı hareketli. Evet. Çok konuşur. Bu da bir aşırı hareketlilik belirtisidir. Bununla birlikte mesela öğretmen soru sorar. Daha soru tamamlanmadan pat diye cevabı verir çocuğa.
Cevabı verir.
Yanlış verir tabii. Soruyu bitirmediği için. Odaklanamadığı için. Evet. Ya da söz keser. İşte anne baba sohbet ediyordur. Pat diye çocuk araya girer. Evet. Çünkü aklını tutamaz. Dikkatini oraya odaklayamadığı için söyleyeceği şeyi aklını tutamaz. Annenin babanın sözünü bitirmesini bekleyemez. O yüzden hemen söylemek ister. Bunlar da mesela dürtüsellik belirtisi olarak değerlendiriyoruz.
O zaman biz hafiften böyle dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğun belirtilerini saymaya başladık.
Evet, aynen öyle. Evet. Aynen öyle. Sıra beklemekte çok zorluk çeker bu çocuklar. Oyun oynarken mesela sıralı bir oyundur. Bir masa başı oyunudur. Ne diyebiliriz? Kızma birader oynuyor. Evet. Zar sırasını, zar atmayı bekleyemez. Hemen ben atayım. Ya da işte kaydıraktan kayacaktır. 3 kişi vardır önünde, bekleyemez. İtiştirir, katkıştırır.
Bu da tabii arkadaş ilişkilerini bozar.
Kesinlikle.
Değil mi?
Kesinlikle.
Peki böyle hani son zamanlarda okulda bazı öğrencilerin diğer öğrencilere karşı sert muamele, fiziksel böyle bir muamele ettiklerini duyuyoruz. Hani ben o tabiri çok bilmiyorum ama okulda hani kavga gibi. Bu gruba girmez değil mi onlar?
Şimdi o çok farklı
bir durum.
Yani zorbalık dediğimiz kısmı. Aslında akran zorbalığıyla dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu birbirinden farklıdır. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olan çocuk bunu bilerek ve isteyerek yapmaz. Bu tamamen kendi kontrolünde dışında olduğu için aslında zarar vermek amaçlı değildir o. Çünkü davranışın sonunu kestiremiyor. Arkadaşını ittirdiği zaman onun amacı öne geçmek.
Evet.
Arkadaşını o sırada ittiriyor ve farkında değil. İttirdiği zaman arkadaşın düşüp zarar görebileceğini tahmin edemiyor. O yüzden bunu zorbalık olarak nitelendiremeyiz.
O farklı bir mecra.
O fark, aynen öyle.
Peki şimdi bugün ve evvelsi gün özellikle yoğun sosyal medyadan da sorular geldi sormam için. Şöyle bir soru var. Derler ki dikkat eksikliği hipertrofisi bozukluğunu biz bebeklik döneminde, daha doğrusu en erken hangi yaşlarda, hangi aylarda çocuklarımız hafif belirtilerini görmeye başlarız?
Okul öncesi dönemde başlıyor.
Yani, tahmini 5-6 değil mi?
Evet.
Yani daha 2, çok 3, anaokulu. 2-3-4 gibi yaşlarda belli olmaz galiba.
Şimdi şöyle, bazen 2-3 yaş çocuğundan daha hareketli bir çocukla karşılaşabiliyoruz. Ama biz bunu tamamen çocuğun gelişimsel sürecine ve o gelişim aşamasına göre değerlendiriyoruz. Evet. Yaşına uygun bir şekilde dikkatini toplayabiliyor, oyun oynayabiliyor ya da küçük bir masa başı etkinliği yapabiliyorsa dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu diyemeyiz. Bir de daha belirgin olmuyor. Karışıyor o dönemdeki çocukların belirtileriyle. Netleştiği dönem çoğunlukla okul öncesi. Daha doğrusu işte okul öncesi eğitim dediğimiz kısımda.
Yani anaokuluyla beraber başlayan bir süreç. Peki çocuğumuzun yaşamını nasıl etkiler bu dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu?
Şimdi, hepimizin bildiği gibi aslında biz ne biliyoruz? Dikkati dağınık, aşırı hareketli ve düşünmeden hareketleri var bu çocuğun. Bu buzdağının görünen kısmı. Evet. Buzdağının görünmeyen kısmında çocuğun yaşamında daha farklı şeyler oluyor. Birincisi, bu çocuklar planlama yapamıyorlar ya da öncelik belirleyemiyorlar. Evet. Bu ne, nasıl bir sorun ortaya çıkarıyor? Şimdi sabah uyandı, çocuk okula gidecek, kıyafetlerini giymesi gerekiyor. Evet. Vakit de kısıtlı, evet. Ailenin yetişmesi lazım. Çocuk gitmiş orada legolarının parçalarını birleştiriyor. Önceliğini belirleyemediği için oluyor aile içi çatışmalar. Sonra sürekli eleştirilen, işte uyarı alan bir çocuk. Evet. Benlik algısı bozulmaya başlıyor. Bununla birlikte odaklanma süreleri kısa olduğu için daha çok efor sarf etmeleri gerekiyor bu çocukların. Aynı işi X çocuk daha 5 dakikada yapabilecekken bu çocuk 3 saatte yapıyor. Daha fazla efor sarf etmeleri gerekiyor. Daha çok yoruluyorlar. Bununla birlikte çok çabuk pes ediyorlar. İşte başladıkları işi yarım bırakıyorlar. Onlar için şöyle, eğer yapılacak iş, işin sonucu hızlı alınıyorsa daha iyi odaklanabiliyorlar. Hmm. Ama yapılacak iş, mesela yarın bir sınav var. Yarına daha hızlı çalışabiliyor. Ama 3 ay sonraki sınava çalışamıyor. Çünkü hızlı cevap alamayacak onu.
Evet.
Çabuk pes ediyorlar o yüzden. Ve genelde de işte başarısızlıkla sonuçlanıyor bu. Ya da yine çatışmalarla sonuçlanıyor. Bu çocukların bir de duygu yönetebilmeleri çok sıkıntılı. Yani aynı fren duygularda da var. Ve oradaki fren de çalışmıyor. Ne oluyor? Çok aşırı tepkiler. Öfkeleri de çok aşırı, üzüntüleri de çok aşırı, kaygıları da çok aşırı. Dolayısıyla bunları yönetmeyi beceremiyorlar.
Duygularda da var yani.
Duygularda da var aynı şekilde. Düş kırıklıkları daha yüksek oluyor. Bir de çok hafif şeylerden de düş kırıklıkları yaşayabiliyorlar. Ailelerine söyledi. Kaleminin ucu kırıldı diye kıyameti koparttı. Onun için bir düş kırıklığı. Ya da işte Legosunun bir parçasını bulamadık diye evi birbirine kattı. Bu çocuklar bunu yönetemedikleri
orada
için,
da fren yok yani.
Orada da fren yok. Orada bağırıyor, fren çağırıyor, yok. Kapıları çarpıyor, çıkıyor dışarı.
Aman,
ya da aileyle çatışma başlıyor. Davranış kontrolüyle ilgili sorun yaşıyorlar. Karşıdaki kişilerin ne düşündüğünü, ne hissettiğini tam algılayamadıkları için de kişiler arası ilişki sorunları
tabii
başlıyor.
Tabii karşıdaki insan yani kardeşler olabilir, anne baba, büyükler, arkadaşlar, herkes olabilir.
Herkes olabilir, kardeşi
yani
de olabilir.
Yani bu fren sistemi bireylerin hepsine eşit oranda değil mi? Yani mesela bu freni anneye farklı, kardeşe farklı, okul arkadaşına farklı.
Orada bazen değişebiliyor. Yani
şiddeti değişiyor ama var.
Evet, şiddeti değişiyor. Mesela genelde şöyle oluyor. Öğretmeni eğer bir otorite figürü olarak gördüyse ve gerçekten bir de çok seviyorsa öğretmenini, o çocuk biraz daha kontrol etmeye çalışıyor. Evet, yine sıkıntı var ama daha kontrollü. Ama evde daha rahat.
Relax, affedici bir grup.
Aynen
var,
öyle. Evet. Bir de aile tutumları da işin içine karışıyor orada. Orada daha işler daha karmaşık olabiliyor.
Peki Nalan Hocam, bundan gayri yani başka ne tür sorunlar görülebilir özellikle
Ya işte bunların hepsi bir araya geldiğinde aslında şöyle ek psikiyatrik sorunlar devreye çıkabilir. Mesela işte sürekli eleştiriliyor çocuk, bu yaptıklarından dolayı tembelsin deniyor, başaramıyorsun deniyor, anlamıyor musun deniyor. Yani çocuğa sürekli bir negatif eleştiri gidiyor. 100 kere anlattık anlamıyorsun.
Evet.
İşte kurallara uymuyorsun. Sen neden böyle davranıyorsun
peki,
gibi.
Nakin Hocam peki bu okul öncesi başlayan süreç. 6-7 yaşında. Hı hı. Ne kadar süre devam eder? Mesela ilkokul, ortaokul, lise, erişkin devam eder gider mi?
Şöyle, eğer bir dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu varsa ve tedavi edilmezse 3 farklı yolda ilerleyebiliyor dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu. Ömür boyu bir hastalık. Bir kere uzun soluklu bir
uzun
bozukluk.
Soluklu, evet, uzun soluklu değil mi? Yani ilkokulu bitirince sonlanmıyor.
Sonlanan grup da var ama sonlanmayan grup da var. Hı-hı. Bu yine çocuğun o biyolojik gelişimiyle ilişkili. O yüzden hangi çocukta ne kadar solunacak, ne zaman solunacak çok kestiremiyoruz.
Tabii bunu neden söylüyorum? Bizi dinleyenlerimiz ya bu sorun galiba 5, 6, 7, 8, 9 ilgilendiriyor gibi algılayabilirler ama neredeyse tüm yaşamı boyunca etkileyen bir olay. En çok sorulan soru, tedavisi mümkün müdür ve nasıl tedavi edilir?
Şimdi dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu çocuğun tüm yaşamını, tüm alanını kapladığı için ve hatta ben şöyle diyorum. Çocuk uyandı, tekrar uyuyana kadar hem çocuğu hem birlikte yaşadığı tüm aileyi yıpratan, yoran bir sorun. Evet. Ama tedavisi mümkün.
Mümkün, çok şükür.
Tedavisi mümkün ve tedavi aslında şöyle, çok uzun soluklu bir tedavi gerektiriyor ve çok kapsamlı bir işbirliği gerektiriyor. Kapsamlı işbirliğinden kastım şu, çocuk, anne baba, çocuğa bakım veren diğer
kim varsa
aynen öyle ve okul. Hep birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Çünkü çocuk sadece biyolojik bir bozukluk değil, bunun işin içinde çevresel faktörler de devreye giriyor. İşte anne baba tutumları, okuldaki süreçler, arkadaş ilişkileri. O yüzden çok boyutlu ele almak gerekiyor. İlk adım, önce hastalığı kabul edeceğiz.
Evet, kabul edecek derken tabii ailesi özellikle aynen değil mi?
Öyle. Aynen öyle. Aile önce bunu kabul edecek. Ben bazen şöyle diyorum. Savaşacağımız bir durum değil bu. Kabul edeceğiz.
Kabul edeceğiz.
Kol kola gireceğiz ve mutlu bir yolda ilerlemeye çalışacağız. Evet. Birlik olursak ancak aşabiliriz.
Evet.
Yoksa her iki tarafta zarar görüyor. Yani hem aile hem çocuk ciddi zararlar görebiliyor. Kabul ettik. O zaman şimdi ne yapacağız? Bir ilaç tedavilerimiz var. Biyolojik bir temeli
olduğu için. Bir defa orada galiba Nagihan Saday Duman gibi bu konuda uzman bir çocuk psikiyatrisi bulacağız galiba hocam.
Mutlaka evet. Bir çocuk psikiyatrisi bulmamız gerekiyor. İlaç tedavisi bizim elimizi çok çok kuvvetlendiren bir tedavi. Çünkü biyolojik bir temeli
var. İlaç tedavisi gerekiyor, lüzumlu ve kullanılması elzem. Evet.
Aynen öyle.
Hocam 5-6 yaşında çocuğuma sen ilaç mı veriyorsun?
Çocuğun durumuna göre karar veriyoruz burada. Evet. Bir de işte ilaç tedavisi hemen gördük, tanı koyduk, pat diye ilaç başladık diye olmuyor aslında. Çocuğun işlevsellik alanlarını değerlendirmemiz gerekiyor. Çünkü yaşamını ne kadar etkiliyor? Hangi boyutta etkiliyor?
Vermediğiniz grupta var mı
var,
hocam?
Var. Yani hemen başlamadığımız, süreci biraz uzattığımız, geciktirdiğimiz gruplar da var. Bu tamamen çocuğa göre karar verdiğimiz. İşlevselliği ne kadar bozulmuş ona göre karar verdiğimiz bir grup. Evet. Ondan sonra eğer bir ilaç tedavisi başladıysak da ilaçla biz %70-80 belirtilerin azaldığını görüyoruz.
Çok güzel.
Ve çok hızlı sonuç alıyoruz. Yani nereden baksanız bir ayda, yaklaşık bir ayda sonuçları alıyor.
Bir ayda?
Evet.
Çok güzel.
Şu değil ama. Şimdi bir ay kullandık, belirtiler, düzenli ilacı bıraktık gibi bir durum yok. İlaç uzun tedavisi soluklu. Uzun soluklu.
Ortalama hocam?
En az 2 yıl diyorum ben.
2 yıl evet.
En az 2 yıl bu ilacı kullanıp çocuğun durumuna göre bakmamız lazım. Tabii ki sadece ilaç değil.
Peki hocam, ilaç, anne babaların şu an kafasındaki soru işaretlerini ben bir dağıtayım. Bu ilaçların benim çocuğuma zararı var mı?
Şimdi şöyle diyebilirim. %100 bir zararı yok. Yani bir, aslında her ilaç kadar zarar var diyebilirim.
Antibiyotikler gibi, anestezciler gibi.
Aynen öyle. Sonuçta hani dışarıdan bir madde veriyoruz. Okey, o kısmı tamam. Mutlaka yan etkileri var. Ama burada kar zarar dengesine bakıyoruz
ama
biz.
Ama çok pozitif, çok olumlu yönde tedavi edici boyutlarda. Kesin. Hani bu rahatsızlığın getireceği zarardan daha fazla büyük getirileri olan bir durum.
Aynen öyle. Evet. Aynen öyle. Hı-hı. Kar zarar dengesi, kar oranımız o kadar daha fazla ki biz çocuğun çünkü her alanda. Hı-hı. Tabii ki dediğim gibi ilaç %100 tedavi değil. Hı-hı. Tek başına yeterli değil. Hı-hı. Biz orada dikkat eksikliğini tedavi ediyoruz. O fren sistemini biraz devreye Hı-hı. sokuyoruz. Hiperaktivitesini azaltıyoruz. Dürtüselliğini biraz kontrol altına alıyoruz ama hani az önce bahsettik ya yaşamın diğer alanları. Evet. İşte orada da anne baba tutumları devreye giriyor. Hmm. Anne baba eğitimi de gerekli burada.
O zaman kabullendik. İlaç tedavisi. Üçüncüsü
anne baba eğitimi. Evet. O noktada da artık anne baba eğitimi devreye girmeli. Hmm. Çünkü ailenin tutumlarını değiştirmeliyiz. Ne oldu? Sürekli kurallara uymayan, itiraz eden, aşırı ısrarcı, sürekli çatışmalar çıkan bir evde şöyle bir durum oluyor. Çocuk bir anda benlik algısı bozuluyor. Anne, yıpranmış bir anne artık tahammülü kalmıyor. Ne yapacağını bilemiyor, çaresiz. Bir de baba var. Her şey birbirine girmiş. Hı-hı. Kaotik bir ortama girmek istemeyen, işten eve gelmek istemeyen bir baba oluyor. Hı-hı. Burayı tedavi etmemiz
Peki hocam,
gerekiyor.
Anne baba tamam. Peki bu çocukların anaokulda ya da ilkokulda özellikle özel okullara, özel sınıflara, özel öğretmenlere gitmesine gerek var mı?
Yok.
Yok. Kesinlikle. Normal yaşamın içerisinde
olacaklar. Kesinlikle yok. Normal yaşamın içinde olmalılar. Hı-hı. Zaten biz tedaviyle çocuğun o sorunlu alanlarını düzeltiyoruz. Hep birlikte hareket ettiğimizde de çocuğun hani diğer çocuklardan hiçbir farkı yok ki. Sadece kendini durduramıyor. Evet. Aynen öyle. Hı-hı. Bunu kontrol etmesini sağlamamız gerekiyor. Hı-hı. Hı-hı. O yüzden ayrı bir sınıfa hiç gerek yok. Hı-hı. Özel okul, özel sınıf diye bir duruma hiç gerek yok.
Evet.
Yapmamız gereken tam tersine örgün eğitimin içinde arkadaşlarıyla sosyal...
Daha etkili olacak.
Kesinlikle. Evet. Sosyal bir çevre oluşturarak.
Peki hocam, bu tanıyı alan çocukları ileride ne bekler? Yani bu bozukluk nasıl ilerler?
Bu bozukluk eğer tedavi alıyorsa çocuk...
O zaman şöyle diyeyim, tedavi alıyorsa...
Tedavi alıyorsa normal hayatına devam eder. Hatta tam tersine tedaviyle birlikte çok olumlu gelişmeler görüyoruz. Çünkü ben ve tabii ki birçok araştırmacı şuna inanıyoruz. Bu çocukların çok olumlu özellikleri var. Farklı düşünebiliyorlar. Farklı bakış açılarıyla bakabiliyorlar.
Deha yolunda yani.
Deha demeyelim.
Evet.
Hani aşırı zeki gibi bakmayalım olaya. Hı. Ama bizden yani herkesin görmediği farklı bir noktayı görebiliyorlar.
Evet.
Farklı bakış açısıyla baktıkları için yeni şeyler keşfedebiliyorlar. Hı. Mizah güçleri daha fazla oluyor bu çocukların.
Mizah. Evet çok güzel.
Evet daha esprililer, daha eğlenceliler. Bir kere çok enerjikler. Bu da mesela pozitif bir özellikleri. Ve bununla birlikte de şöyle söyleyebilirim. Çok üretken olabiliyorlar. Yeni ya da yaratıcı düşünceleri daha fazla olabiliyor bu
çocukların.
Tedavi olan
çocuklarımıza böyle bir süreç.
Aynen öyle. Çok daha başarılı bir yolda ilerleyebiliyorlar. Mesela ünlülerden örnek verirsek. Yabancılardan vereceğim. Evet. Mesela Robin Williams. Mesela dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olan Whoopi Goldberg.
Evet.
Tom Cruise.
Evet, yani Tom hani Cruise çok, da var. Çok
evet bunlar hani
sanatta evet film dünyasında aynen çok öyle. Ciddi aktrisler. Peki hocam tedavi alan çocukları konuştuk. İşte ne dedik? Kabullenmek, ilaç tedavisi, anne baba ilişkisi. Ben çocuğumun hiperaktivite sendromu olduğunu düşünmüyorum, inanmıyorum. Ben çocuğumu doktora götürmeyeceğim, ilaç da vermeyeceğim. Benim çocuğum böyle gitsin.
İşte orada çocuğu çok önemli riskler bekliyor. Yani tedavi almayan grupta işler biraz daha sarpa sarabiliyor ve daha çocuğun hayatını zorlaştırıyor. Buna ek psikiyatrik sorunlar eklenebiliyor. Mesela depresyon
Öyle
gibi.
Öyle mi hocam?
Kaygı bozuk. Çünkü bu çocuklar sürekli eleştirildikleri
Çocukluk
için.
Çocukluk çağında da depresyonlar
tabii
görülüyor.
Ki,
evet.
Tabii ki. Kaygı. Depresyon görülebiliyor. Kaygı bozukluklar eklenebiliyor. Bazen gözden kaçan öğrenme güçlükleri oluyor. Yani çocuğun hem dikkat eksikliği var, hiperaktivitesi var, hem de öğrenme güçü var. Çok sık birlikteliği olduğu için. Mesela bu da gözden kaçabiliyor. Ne oluyor? Öğrenemiyor. Çocuk öğrenemedikçe başarısızlık hissi daha da artıyor. Yapmak istemiyor. Direnci artıyor. Bir de çok hani fren sistemi çalışmıyor dedik ya. Riskli davranışları çok açık oluyor bu çocuklar.
Mesela hocam.
Alkol madde kullanımı
Eyvallah.
Gibi. Sigara kullanımı gibi. Ya da işte suça karışma gibi. Çünkü o riskli davranışların hani dedik ya tehlikenin çok farkına varamıyorlar.
Fren yok.
Evet. Aynen. bana bir şey olmaz mı? Hı-hı. Biraz da işin içinde ergenlik de varsa Hı-hı. zaten Hı-hı. omnipotans var. Hı-hı. Bana bir şey olmaz.
Evet, enerji gibi. De yüksek.
Enerji de yüksek. Dolayısıyla riskli davranışları daha açıklar. Ve bir sürü ek problem, davranış sorunları, Hı-hı. madde problemleri
yani
gibi.
Yani çığ gibi şikayetler ve semptomlar
aynen.
Özellikle psikiyatrik anlamda ilerliyor. Peki
aynen öyle.
Hocam şimdi sohbet o kadar güzel ki çok da kafamızda soru var. Şimdi şöyle bir şey. Bu tanıyı alan bir çocuğa sahip Hı-hı. bir ebeveyn, anne baba. Bu süreçte çocuklar için ne yapmalı? Neler yapabilirler?
İlk bir kere kabulle başlayalım.
Kabullenecekler. Evet,
evet. Önce kabullenecekler ve şunu da kabullenmelerini istiyoruz biz. Hı-hı. Çocuk bunu bilerek, isteyerek yapmıyor.
Evet.
Bu onun elinde olan, kontrol Hı-hı. edebildiği bir şey değil. Çünkü çoğunlukla işte ne dedik?
Hani, yani bu bir rahatsızlık, bu bir bozukluk.
Evet, evet. Çünkü aileler şöyle bakıyorlar. Ya her şeyi biliyor. Sordum da biliyor.
Ya da ben her türlü imkanı veriyorum hocam. Kalemdir, kitaptır. En güzel okullara gönderiyorum.
Evet. Şöyle oluyor. Aile ben diyor aynen dediğiniz Hı. gibi her türlü imkanı sağladım. Odası var. İşte ayrı kitaplarını alıyorum. Ek destek sağlıyorum. Ders aldırıyorum. Ama bu çocuk ders çalışmıyor. Bu çocuğun elinde olan bir şey değil. Çalışamıyor. Onu Hı-hı. orada engelleyen bir şey var. Yani oturtamıyor bir türlü.
Evet.
Dolayısıyla isteyerek yapmıyor. Hı-hı. Önce bunu kabul edecekler. Hı-hı. Bunu yani kabullenmeyle birlikte bunu da kabullenmeli evet. lazım. Daha sonraki aşamada bu anne baba eğitiminin de bir parçası aslında evet. bizim süreç içinde. Diyoruz ki koşulsuz sevgi verin lütfen çocuklara. Hmm. Özellikle bu yani hiperaktivitesi olan çocuklara daha koşulsuz sevgi. Ne? İşte ben senin için bu kadar şey yaptım sen de dersini çalış.
Evet.
Bu koşullu bir sevgidir.
Evet koşullu.
Ben senin için her şeyi yapıyorum. Benim için sen önemlisin.
Bitti. Evet.
Aynen. Daha çok koşulsuz sevgi vermelerini Hı-hı. istiyoruz. Hı-hı. Daha sonra bir sonraki adımda artık diyoruz ki lütfen olumsuz eleştirileri azaltın. Yani Hı-hı. bu çocuk ödev yapmadığında sen zaten hiç ödev yapmıyorsun. İşte sen hiçbir şeyi başaramazsın değil.
Hı-hı.
Onları azaltma. Onu biraz görmezden Hı-hı. gelin. Yani o onun sorumluluğu şeklinde Hı-hı. bakın. Hı-hı. Geri çekilin. Çalışırsa zaten çalıştığı zaman geri gidin. Ah ne güzel çalıştın.
Ne kadar
ne kadar çok çaba gösterdin hı hı hı. gibi daha çok olumlu mesajlar verin. Evet, evet. evet. Olumlu özelliklerini keşfetmeye çalışın hı hı. çocukların. Çünkü çoğu zaman şöyle soruyorum ben ailelere. Çocuğunuzun olumlu özelliği ne diye soruyorum. O kadar yıpranmışlar Oo. Ki bazen yani hani bir saat düşündükleri
ya hocam,
olabiliyor.
Evet.
Çünkü aile de yıpranmış, haklılar. Ama diyorum ki evet şimdi samanlıkta yine arayacağız.
Evet.
O olumlu özellikleri yakalayacağız ve onun üzerinden gideceğiz. Bu çocuğun güçlü yönleri
yani
var.
Yani anneler babalar çok şey yapabilirler çocuk için.
Evet. evet. Bununla birlikte özel zaman uygulaması Hı-hı. diye Hı-hı. bahsettiğimiz bir zaman var. Hı-hı. Nedir? İşte haftada birkaç gününüzü ayırabilirsiniz. Hı-hı. Bir yarım saat, 45 dakika ya da bu süre size bağlı. Çocuğunuzla birebir. Kardeşi varsa lütfen kardeşi ilgilenecek birisini bulun diyorum. Hmm. Ama kardeş için de o zamanı ayırın. Tabii ki onu da es geçmiyoruz. Ama çocuğunuzla bir yarım saat 45 dakika haftada birkaç gün yani evet. haftada bir gün de olabilir, iki Hı-hı. gün de olabilir, üç gün de olabilir. Bu size kalmış
Peki
bir şey.
Peki hocam bu konuda şöyle bir sual var. Okula yani anaokulda ya da ilkokulda devam ettiği öğretmeni de bu konuda bilgilendirelim mi? Çocuğun bozukluğuyla alakalı ya da ondan özel bir şey isteyelim mi çocukla alakalı?
Tabii ki özel bir şeyler istiyoruz biz.
Evet.
Yani anaokulunda da eğer çocuk oturmakta güçlük çekiyorsa Hı-hı. ben çoğu zaman öğretmenlere şunu söylüyorum. Sınıf içindeki küçük hareketli görevleri o çocuğa yükleyin.
Hı-hı.
Çünkü o çocuk yani otururken sıkıldıysa artık o dakikadan sonra dikkatini toparlaması çok zor.
Tütebeşiri verir misin? Evet, silgiyi verir misin?
Küçük bir hareket Hı-hı. alanı tanıdığımızda ve çocuk geri geldiğinde dikkatini tekrar odaklayabiliyor. Hı-hı. Böyle küçük hareketli görevler verilebilir sınıfta çocuğa. İlkokul çağında da daha çok şunu istiyoruz. Lütfen öğretmene yakın. Dikkat dağıtıcı uyaranlardan uzak bir ortamda otursun. Ve işte atıyorum öğretmen fark ettiyse çocuğun dikkatini dağıldığını küçük bir soruyla.
Bunu tabii hekim olarak anne baba öğretmeni iletiyor.
Genelde şöyle yapıyorum. Yani ben kendi klinik evet. uygulamalarımda öğretmenlerle mutlaka görüşüyorum.
Nagihan Hanım görüşüyor. Evet.
evet.
İşte Nagihan Hanım'ın farkı da burada. Evet. evet. Hocam sohbet çok güzel. Sonlara doğru tabii Şunu özellikle biz bazen böyle enfeksiyon hastalıklarını anlatırken koruyucu hekimlik ya da korunmayla alakalı konuşuyoruz. Şimdi şöyle bir sorumuz var. Kalıtsal genetik geçişli olduğu düşünülüyor. Ben babayım. Evet. Ben de dikkat eksikliği sendromu oldu. İyileştim ya da şu an yaşıyorum. Çocuklarım var. Çocuklarım henüz çok ufak. Benim çocuklarım hiperaktivite, dikkat eksikliği, bozukluğu olmasın diyerekten bir şeyler yapabilir miyim? Böyle bir uygulama, böyle bir yöntem var mı? Ya da neler yapabilirim?
Aslında olmasın diyerekten, şimdi genetik geçişi olan bir hastalığın biliyorsunuz çok da hani engelleme
şansımız yok.
Çok mümkün değil. Ama şunu yapabiliriz, belirtileri hafifletebiliriz belki. İşte erken dönemde eğer çocuklar biraz enerjik olduklarını fark ettiysek onları spora yönlendirebiliriz ki hiperaktivitede sporun çok faydasını görüyoruz biz.
Herhangi bir branş değil mi hocam?
Herhangi bir branş olabilir. Ben en çok klinik pratiğimde yüzmeyi daha çok öneriyorum. Çok yüzmeyi ne? Çünkü hem organizasyon hem planlama becerileri aynen öyle.
O zaman yüzmeyi öneriyoruz.
Yüzmeyi mutlaka öneriyorum. Spor kesinlikle ama özellikle yüzme bir tık daha fazla.
Müzik hocam.
Kesinlikle sanatsal, bu çocukların sanatsal yönleri daha fazla olduğu için.
Kaç yaş özellikle?
Şimdi onu müzik öğretmenleri ya da müzik...
Beraber.
Evet, onlarla karar vermek lazım. Çünkü her çocuğun, her cihaz için ya da her müzik aleti için uygun
farklı
olmayabiliyor.
Resim?
İlgisi varsa kesinlikle. Çok yani güzel. Şöyle, tamamen çocuğun güçlü yönlerine bakarak karar vermek lazım. Bazen şu oluyor, karateyi çok istiyor hocam. Gönderebiliriz.
Enerji yüksek.
Enerji yüksek. Ailelerin endişesi şu oluyor. Orada gördüklerini arkadaşlarına uygulamaz mı? Eğer iyi bir kursa gidiyorsanız ve iyi bir hoca ile birlikteyseniz zaten bu tarz sporların biliyorsunuz daha çok savunma odaklı. Hocaları onu dışarıda zaten kullanmaması gerektiğini öğretiyor.
Valla mükemmel gerçekten. Gerçekten sonuçta aslında her çocuğun, her ebeveynin çocuğuna özellikle kazandırması gereken spor, sanat ve müzik de burada da özellikle çok etkili. Valla bize yetmedi sevgili dinleyenlerim. İnşallah Nagihan Hanım kabul ederse bundan sonraki haftalarda yine belki de bu konuda ya da başka konularda özellikle konuk almak isterim. Bu arada son cümlem şu olsun. Bu rahatsızlıkta mutlak bir çocuk psikiyatristi.
Kesinlikle.
Evet, çocuk psikiyatrisi.
Bir hekim olursa, çünkü bu işin biyolojik bir tarafı var.
Bu konu
var.
İlgilenen çocuk psikiyatrist.
Aynen öyle.
Yani erişkin de değil, çocuk psikiyatrist.
Çocuk psikiyatrist.
Eyvallah.
Çocuk ve ergen psikiyatrist.
Çocuk ve ergen psikiyatrist uzmanlarından destek alacağız. Evet efendim, çok teşekkür ediyoruz. Bu akşam bizim konumuz oldunuz. Sizler, Nagihan Hanım da bizim stüdyoda konumuz oldu. İnşallah bir sonraki hafta yeni güzel bir sohbet konusunda yan yana gelmek dileğiyle. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Hayırlı akşamlar diliyorum efendim.
A'dan Z'ye sağlık.